Ayrım 14, sayfa 111. Her günkü olan gerilimler onu içki içmeye yetecek kadar ağır değildi ve ayık olduğu dönemlerini alışkanlığı tümüyle terk etme iyi niyetini göstermek için kullanabiliyordu. Dövüşürken bir çocuğun çoğu zaman yaptığı gibi çevresini umutsuzluğa düşürmek gayretinde değildi ama o, bu vicdan azabı ve pişmanlık dönemleri yoluyla yanlış olan çizgisini sürdürdü. Bu dönemler başkalarının ona bir şans daha vermelerine neden oldu ve bu kez gerçekten son kez olması konusunda onları umutlandırdı. Sarhoşluk bazen onun toplum içine girmesi beklendiğinde, bazen de başkalarıyla birlikte olduğunda ya da bir toplantıdayken başlıyordu. Ne zaman bir görev yerine getirmek zorunda olsa ya da ona olası bir koca gözüyle bakan bir kızla tanışsa, sarhoşluk ortaya çıkıyordu. Parası azaldığında ve ebeveynleri ona yeterince hızlı bir havale göndermedikleri zaman hemen içkiye başvuruyordu. İçkiye düşkünlüğünü kullandığının kısmen bilincindeydi. Ama bir kaçış olarak bunun genel eğilimi olduğunu ya da her zaman kendisini bırakmaya hazır ve baş edilemez bir duruma geldiğini hiçbir zaman anlamadı. Onun açık amacı tüm görevlerden bağışlanmak ve sırf hatırı için desteklenmekti. Ben merkezliydi ve toplumsal uyumdan tümüyle yoksundu. Ama yenilgiyi ortadan kaldırarak yine de bir üstünlük amacına ulaşmıştı. Toplum içinde bir yenilgisi yoktu çünkü oraya girmemişti. Çalışma alanında yenilgisi yoktu çünkü meslek sahibi değildi. Aşka yenilgisi yoktu, ondan kaçınmıştı. Öznel olarak yaşamı yenilgiye uğrattı ve onu tümüyle kendi kurallarına göre yaşadı. Ama nesnel olarak elde ettiği koşullar neredeyse olabileceklerin en kötüleriydi. Karşı karşıya kaldığı her durumda aile desteği isteyen şımartılmış bir çocuk olduğunu kanıtladı. Üç kız kardeş arasında tek oğlan çocuktu. Öğretmenler, ebeveynler tarafından ona aşırı ilgi göstermeye ikna edildiklerinden okulda başarılı oldu. Koruma altında geçen yıllardan sonra yaşam ona olanaksız göründü ve kaçışını gerçekleştirdi. Bu hastanın babası içki içerdi ve o erken yaşta bu alışkanlığın annesini üzdüğünü ve onun zihninin babasıyla meşgul olduğunu biliyordu. Bir gün bir okul sınavından önce ilk kez sarhoş oldu. Annesi bunun onun doğasındaki kalıtımsal bir kusur olduğuna inanarak çok üzüldü ve onu tedavi etmek umuduyla ona daha çok ihtimam gösterdi. Bu başarıyı elden bırakmamak için hasta içki içmeyi sürdürdü. Bu adamın ilk anısı ebeveynlerinin evden uzakta olduğu ve onun anneannesinin bakımına bırakıldığı bir zamanla ilgiliydi. Bu süre içinde kendisini iyi hissetmedi. Bir keresinde anneannesi onu eleştirdiğinde eşyalarının bir bölümünü topladı ve evden kaçtı. Anneannesi arkasından gitmek zorunda kalmıştı. O sırada 14 yaşındaydı. Bu anı onun yaşama karşı olan prototipik tutumunu ortaya koyar. Ne zaman kendisini şımartılmamış hissetse sarhoşluğa sığınmıştır. Şımartılmış bir prototipten gelişmiş tüm nevrotik kişiler, toplumsal değeri olan bir şey yaptıktan sonra değil, yapmadan önce takdir edilmeyi beklerler. Böylelikle işlerin doğal akışının kendi lehlerine döneceğini umarlar. Bu hastanın dünyanın daha geniş olan bir çevresinde kendisini rahat hissedecek şekilde eğitilmesi ve onun gerçek ve zorunlu taleplerini tanıyabilene dek desteklenmiş olması gerekliydi. Daha önce sözünü ettiğim gibi bu psikolog tarafından anneliğin iki fonksiyonunun üstlenilmesini içerir. İlki, bir hemcins olarak hastanın güveninin kazanılması, sonra da bu yeni güvenin başkalarına ve gerçek yaşamın avantajları ve dezavantajlarına doğru yönlendirilmesidir. Hastamın annesi ikinci fonksiyonu yerine getirmekte başarılı olamamıştı ve bu iş bana kalmıştı. Tedavinin başlangıcında onun eskiden daha umarsız ve kaçışla sarhoşluğa sığınarak kendisine ya da başkalarına zarar vermesi olasılığı vardı ve onu kollamak amacıyla önlemler alınmalıydı. Bunu en iyi şekilde yapmak için bir kural konulamaz ama her ne yapılacaksa bu hastanın onayıyla yapılmalıdır. Aksi takdirde hasta ebeveynlerine karşı çıktığı gibi hekime de direnir. Kendi zayıflığını sömürerek sarhoşluk. Eğer isteği dışında gözetim altında tutulması gerekiyorsa, örneğin bir akıl hastanesinde, onu oraya başka birisinin yerleştirmesini sağlayınız. Hekim hiçbir şekilde ona müdahale etmemelidir. Böylelikle onun direnmesini engellemiş olur. İnsanoğlu bir bütün olarak doğaya göre daha aşağı bir konumdadır. Bu nedenle strateji ve hilekarlık yanını geliştirmek zorunda kalmıştır. Özellikle aşırı entelektüel bir düzeye gelmiş uygarlığımızda hemen herkes bireysel hünerlerini göstermekte son derece ustadır. Gerçekten önemli olan davranış farklılıkları, bireysel davranış kurnazlıkları değil, yararlılık ya da yararsızlık davranışlarıdır. Yararlıdan genel olarak insanların çıkarları için olanlar demek istiyorum. Herhangi bir eylemin değerinin değerlendirilmesi günümüzde ve gelecekte onun tüm insanlığa olan yararıdır. Bu kıstas yaşamın yalnızca o anda korunması için değil, din, bilim ve sanat gibi yüce eylemler için de geçerlidir. Bu bakış açısıyla neyin kesinlikle yararlı olduğuna her zaman karar veremeyeceğimiz doğrudur. Ama yararlı bir davranış içinde olma düsturuyla yönlendirildiğimiz zamanı biliriz. Kişinin toplumsal uyumu ne kadar iyi ise o gerçek bir algılamaya daha çok yaklaşır. Kendini tecrit etme ve çekilme yolunda olan bir kişi belki de değerli zihinsel güçler öğrenebilir ya da bunları elde edebilir. Ama o zaman bile toplum bu yeni olanaklar kendisinin ya da başkalarının topluma doğru yönlendirilmiş eğilimi yoluyla gerçekleşmedikleri sürece bunlardan yararlanamaz. Belirli bir yaşam çizgisinin aslında toplumsal mı yoksa toplum dışı bir dürtüden mi kaynaklandığını gerçekle olan ilişkide görür. Belki de daha ileri bir aşamada bir yaşam dikkati çekecek ölçüde iyi ya da kötü olarak gelişebilir ve insanlar buna şaşırırlar ve bunu şansa, kalıtımsal eğitimlere ya da kadere yorarlar. Ama aslında bu bireyin amacının yapısında var olan sosyal ya da antisosyal duygulardan ötürüdür. Bir çocuğun yaşamının ilk başlangıcındaki toplumsal olmayan eğilimler ve hatalar bir ailenin davranış biçiminde ya da bir ulusun düşüncesinde de görülebilir. Bu hatalardan kaçınmayı umut edebilmemizin tek yolu toplumsal duygumuzu yükseltmeyi öğrenmektir. Yalnızca bu bizi değersiz ve zararlı eylemlerden kurtarabilir. Toplumsal duyguda bir artışın değerini abartmak neredeyse olanaksızdır. Zihin gelişir çünkü zeka toplumsal bir fonksiyondur. Yarar ve değer duygusu artmıştır. Bu cesaret ve iyimser bir görüş verir ve hepimizin ortak avantajlarında ve dezavantajlarında bir uzlaşma duygusu oluşur. Birey yaşamında kendisini rahat hisseder ve varlığını başkalarına yardımcı olmak ve kişisel aşağılık duyguları yerine ortak aşağılık duygularını yenmek ölçüsünde değerli bulur. Yalnızca ahlaki türde değil, güzeli ve çirkini en iyi anlama yolu olan doğru estetik tutumu da her zaman gerçek toplumsal duygunun üstüne kuracaktır. Çocuğun aile grubunun içinde tümüyle yerleşik olmasına karşın, onun toplumsal bir duygu ve yararlı bir ilgi alanı geliştirdiğinden emin olmak kolay değildir. Bu ancak kesin bir biçimde yeni durumlarla ilk karşı karşıya kaldığında ortaya çıkar. Bu genellikle bir kız ya da erkek kardeşin dünyaya gelmesi, çocuk yuvasına ya da okula giriştir. Bu durumların herhangi birinde çocuk yaşama karşı ilk sağlamlık sınavını geçer ya da bunda başarılı olamaz. Okula gitmek istemeyen, orada olduğu zaman dikkatini toplayamayan, iyi çalışmayan ya da okul arkadaşlarıyla kaynaşamayan bir çocuk hazırlığının yetersiz olduğunu gösterir. Eğer ona böyle bir yaşam planı geliştirmesine izin verilirse toplumda yerini alamaması çok olasıdır. Nevroz kişiye her zaman bir rahatlama duygusu verir ama doğal olarak nesnellik ve sağduyunun ışığı altında değil. Bu onun kişisel mantığına göredir. Nevroz bir miktar zaferi garanti altına alır ya da en azından yenilgi korkusunu hafifletir. Bu nedenle nevroz korkağın silahıdır ve bu silah çoğunlukla zayıf olan tarafından kullanılır. Çoğu nevrozda üstü iyice kapalı saldırgan ya da ikinci öğeyi görmezlikten gelemeyiz. 4. Bir tıp öğrencisinin intihar eğilimleri. İntihar etmek isteyen bir tıp öğrencisiyle ilgili bir vakam olmuştu. Kısa boylu bir adamdı ve uzun boylu olmak istiyordu. Bir hekimin karısı olan annesi tarafından çok şımartılmıştı ve kadın despot kocasından memnun değildi. Bir gün kadın aşçıları çığlık çığlığa odaya girdi ve babanın ona tecavüzde bulunduğunu söyledi. Bundan sonra anne depresyona girdi ve sürekli ağlamaya başladı. Çocuk bunu anlamamıştı ve benden bunu ona açıklamamı istedi. Annesine ne bir sevgi duyduğu ne de böyle bir şey söylemediği bir kocanın sadakatsizliğinden nasıl olup da bu kadar üzüntüye kapıldığını zaten sormuştu. Ama annesi onun sorusunu bağırarak kesti. Bunu mümkün değil, anlayamazsın. Benim babasının davranışının eskisi gibi kaba ve acımasız mı olduğu sorusuna, öğrenci tam tersine onun çok sessiz, sakin ve anlayışlı bir insan olduğu yanıtını verdi. O zaman sordum, anneniz bu despotu evcilleştirmek için tek çaresinden vazgeçer mi sanıyorsunuz? Bedelini depresyonla ödüyor ama kendisini bir fatih gibi hissediyor. Siz de buna çok benzer bir şey yapıyorsunuz. Siz annenizin gözdesiydiniz ama şimdi yabancı bir kentte tek başınasınız. Ve babanızı evcilleştirmekle meşgul annenizin dikkatinden yoksunsunuz. Üniversitedeki çalışmanızda başarılı olmuyorsunuz. Ve bağımsız olmaya hazırlıklı değilsiniz. Anneniz nasıl depresyonuyla babanızı etkiliyorsa, siz de intihar dürtülerinizle annenizi etkilemek istiyorsunuz. Genellikle şımartılmış çocukların eğitilmiş oldukları gibi zayıflık sergileme yoluyla başarı elde etmek için eğitilmişsiniz. Nevrotik yaşam tarzını incelerken her zaman bir rakipten kuşkulanmalı ve hastanın durumundan ötürü en çok kimin zarar gördüğünü dikkate almalıyız. Bu genellikle ailenin bir üyesi, bazen de karşı cinsten bir kişi olabilir. Ama hastalığın genel olarak toplumun tümüne bir saldırma şekli olduğu vakalar da vardır. Nevrozda her zaman gizli bir suçlama öğesi bulunur. Hasta kendisini hakkından, yani dikkat merkezi olmasından yoksun bırakılmış gibi hisseder ve sorumlulukla suçu birisine yüklemek ister. Sorunlu çocuk ve nevrotik, bunun gibi gizli bir öç alma arzusu ve suçlamayla insanlara ve kurallara karşı dövüşürken toplumsal aktiviteyi dışlama yoluyla doyumsuzluklarından biraz kurtulur. Tedavi ettiğim evliliği tümüyle mutsuz ama böyle olmasına karşın kocasını asla boşamayan ve ona karşı suçlamayı sürdürmeyi yeğleyen nevrotik kadın gibi öç alma güdüsünün oldukça belli olduğu vakalar vardır. Ama sapıklar, ayyaşlar ve morfinmanlar gibi nevrotiklerin genel olarak toplumsal duygularını tümüyle yatsımadıkları unutulmamalıdır ve onları suç işlemekten ve intihardan alıkoyan budur. 6. Bölüm 6. Duyguların Nevrotik Kullanımı 1. Her şey yolunda olduğu zaman depresyona uğrama. Bir keresinde tedavi ettiğim ilginç bir depresyon vakası, üzüntünün üstünlük duygusunu artırmada nasıl kullanıldığını çok açık bir biçimde gösterir. Bu vaka özellikle rahat bir ortamın dışında olduğu zaman kendisini tümüyle sağlıklı hissettiğini söyleyen 50 yaşlarındaki bir adamın vakasıydı. Örneğin ailesiyle birlikte bir konserde ya da tiyatroda olduğu zaman üstüne bir melankoli krizi çökerdi. Bu tür bir depresyon sırasında her zaman 25 yaşındayken ölen yakın bir dostunu anımsardı. Bu dost onun yalnızca iş yaşamındaki değil, evlenmek için karısına da talip olmuş bir rakibiydi. Ama o başarısız bir rakipti. Çünkü dostu öldürücü bir hastalığa yakalandığı zaman hastam hem aşkta hem de iş yaşamında zaten rakibini geçmişti. Dostunun ölümünden önce ve sonrasında başarı hastamın yazgısı olmuştu. Ebeveynlerinin gözdesiydi, erkek ve kız kardeşleri tarafından geçilmemişti ve bu dünyada varlıklıydı. Ama karısı hırslı bir kadındı. Ahlak ya da başka bir alanda olsun, aile için her sorunu kişisel bir zaferle ya da başarıyla çözmeye çalışıyordu. İki kişi arasındaki bunun gibi bir mücadele doğal olarak sürekliydi ve şiddetliydi. Karısı bazen çok açık bir biçimde üstünlüğü ele geçiriyordu. Ama bu baskın çıkarak ya da tartışarak değil de dezavantajlı durumlarda çok sinirlenerek ve acı verici durumuyla ona üstün gelmesiyle gerçekleşiyordu. Karısı hiçbir zaman aşırı kıskançlıklarını dile getirmedi ama gerektiği zaman kaygı nöbetleriyle onun elini kolunu bağlamaya çalıştı. Böylelikle yaşamın bir ilişkisi dışında tüm ilişkilerinde başarılı olan adam, üstünlük amacına ulaşmış olma konusunda kendisini emin hissetmedi. Onun aşırı hırsı rekabet etmek istiyordu. Birçok psikoloğun bu depresyonu açıklamak için bir suçluluk kompleksini araştıracağını biliyorum. Onlar çok erken bir dönemde birisini, muhtemelen babayı, öldürme arzusunu bulmak için hastanın çocukluk dönemini araştıracaklardır. Oysa bu hasta babasının gözdesi olmuştu ve onun ölümünü isteyecek hiçbir nedeni yoktu. Çünkü o her zaman babasını kendi çıkarları doğrultusunda yönetebilmişti. Suçluluk kompleksi için böyle bir yanlış arayış, bir psikoloğun hastanın dostu ve rakibi olan kişiyi gizliden gizliye öldürmek istediğini düşünmesine de yol açabilir. Rakibini yenilgiye uğrattıktan ve ölüm isteğinin kader tarafından yerine getirilmesinden sonra bile hala doyumsuzdur. Eğer bu böyle olsaydı suçluluk kompleksi hastanın kendisini daha yoğun bir ışık altında görme çabasıyla gelişebilirdi. Eski rakibine en yüce içtenlik ve dürüstlükle iyi dileklerini ve beğenisini ifade etmek isteyecekti. Aynı zamanda rakibinin ölümünün anısı ve onun ölümünden önce zihninden tümüyle çıkaramadığı düşüncelerinden ötürü üzülecekti. Bu birlikte ortaya çıkan kendini suçlama ve pişmanlık duyma karmaşık durumuyla sonuçlanacaktı. Biz buna suçluluk kompleksi diyoruz ve bu her zaman yaşamın yararsız yanında verilen bir üstünlük çabalamasıdır. Daha önce değindiğim gibi bu hatanın doğruğuna eriştim. Ya da benim erdemim o denli yücedir ki onun üzerindeki bu küçük leke beni öldürüyor demektir. Oysa bu vakada ben bu tür bir belirti bulamadım. Adamın bir erdem olarak dürüstlüğü değerlendirmesi anormal bir biçimde gelişmemişti. Onun depresyonları kendisini karısından üstün görme girişimiydi. Çok olumlu durumlarda kederli olmak, iyi olan talihinin üstüne dikkati daha çok çekiyordu. Oysa kendine bunların keyfini çıkartma olanağı verseydi, aynı ölçüde dikkat çekmeyecekti. Herkes onun depresyonuna hayret etmişti ve o sürekli olarak kendisine şunu soruyordu. Sen mutlu varlık, istediğin her şeyin olduğu halde neden kederlisin? Onun rahat yaşamında tek sıkıntı yönetilemez karısıydı ve o bunu geçmişinin en güç dönemindeki dostunu yarışta geçerek kadını onun elinden aldığı zamanki zaferini anımsayarak dengeliyordu. Sadakat dostunun ölümüne sevinmesini engelliyordu ama yine de bir tiyatro locasında hüzünlenerek bu eski zaferle beslenebilirdi. Ne kadar çok canı sıkılmışsa ve neşeli bir ortam içindeyse, eski zaferini o kadar çok düşünebiliyor ve statüsünün bilinçliliğini arttırıyordu. Daha derin soruşturmalar çıkardığım sonucu doğruladı. Dostu Frangi'den sonra gelen felçten ölmüştü. Bu hastalığa her ikisi birden aynı zamanda yakalanmışlardı ama benim hastam iyileşmişti. Ve şimdi çevresindeki sağlıklı karısı ve 6 çocuğuyla dostuna karşı kazandığı zaferle birlikte hastalığı yenişini anımsamadan yapamıyordu. Demek ki onun avunması bunlardı. Bu adam evliliğinde kendisini üstün hissetmiyordu ama en azından karısı dostunun arzulamış olduğu kadındı ve dostunun yerine onu seçmişti. Hastam dostunun felaketini sessiz bir hüzün içinde düşünerek zafer duyusunu yükseltti. Ama bu türdeki bir avunma yararsız yandadır ve gördüğümüz gibi hastalığa eğilimlidir.